Ayrım 2. Görünmez Komite, Yaklaşan İsyan. Sayfa 19. İkinci halka. Eğlence olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. 15 yaşındaki bir çocuğa karşı olağanüstü hal ilan eden bir devlet. Bir futbol takımı aracılığıyla göçmen alan bir devlet. Hastane yatağında saldırıya kurban gitmekten şikayet eden bir polis. Ağaç ev yapımına karşı emir çıkartan bir amir. Çeles'te bir Atari salonunu yakmakla suçlanan 12 yaşında iki çocuk. Çağımız kimsenin farkında bile olmadığı bazı durumsal saçmalıklar konusunda çok başarılı. Gerçek şu ki haber medyasının ağlamaklı, onursuz tonu bu haber başlıklarına eşlik edecek kahkaha patlamasını bastırmakta zorlanıyor. Kahkaha atmak, haber yorumcularının yapmacık bir tavırla ortaya koyduğu bütün bu ciddi sorunlar karşısında verilecek tek doğru yanıt. İçlerinde en sıradanını ele alalım. Göçmen sorunu diye bir şey yok. Zaten günümüzde kim doğup büyüdüğü yerde kalıyor ki? Kim yaşadığı yerde çalışıyor ki? Kim atalarını yaşadığı yerde yaşıyor ki? Çağımızın çocukları anne babalarına mı yoksa televizyona mı ait? Gerçek şu ki bütün aidiyetlerimizden bütünüyle koparılmış durumdayız. Artık hiçbir yere ait değiliz. Sonuç ise yeni bir turizm düşkünlüğünün yanı sıra inkar edilemez bir ıstırap. Tarihimiz bir sömürüler, göçler, savaşlar, sürgünler ve her türlü kökün yok edilişi tarihi. Bizi bu dünyada bir yabancı, kendi ailemiz içinde bir konuk durumuna düşüren her şeyin hikayesi bu. Eğitimle dillerimize, TV yarışmalarıyla şarkılarımıza, kitlesel pornografiyle bedenlerimize, polis aracılığıyla şehirlerimize ve ücretli emek yoluyla arkadaşlarımıza el konuldu. Fransa'da buna bir de kökleri çok eskilere dayanan acımasız bir bireyselleştirme gayretlerini eklemek gerek. Bu bireyselleştirme, çok genç yaşlardan başlayarak halkını bölen, disiplin altına sokan, kıyaslayan, sınıflara ayıran, elinden kurtulmaya çalışan bütün dayanışma biçimlerini vatandaşlık, saf, hayali bir cumhuriyete aitlik hissi dışında geride hiçbir şey bırakmayıncaya kadar içgüdüsel zanimlikle ezen bir devlet gücü vasıtasıyla gerçekleştirilir. Fransızlar diğer uluslardan çok daha fazla mülksüzleştirmeye tabi tutulmuşlardır. Yabancılara karşı duydukları nefret aslında bir yabancı olarak kendilerine olan nefretlerinin bir parçasıdır. Sitelere, Fransa'da yoksul banliyö alanlarında tipik bir konut projesi, sitelere karşı hissettiği kıskançlık ve korku karışımı duygu, kaybettiği şeylerden ötürü hissettiği hıncın dışa vurumundan başka bir şey değildir. Sorunlu diye nitelendirilen bu mahallelerde var olmaya devam eden bir parça komünel hayatı, bir takım insani ilişkileri, devletin güdümünde olmayan bir miktar dayanışmayı, gayri resmi ekonomiyi, kendi kendilerini örgütleyen insanların elinden hala alınamamış örgütlülüğü kıskanmaktan kendilerini alamazlar. Öyle bir zavallılık noktasına eriştik ki, göçmenleri ve görünümlerinden yabancı olduğu anlaşılan insanları lanetlemek, Fransız gibi hissetmenin artık tek yolu oldu. Bu ülkede göçmenler çok ilginç bir hakimiyet alanı yükleniyor. Burada olmasalar, Fransızlar var olmaya devam edemeyebilir. Fransa okullarının eseri. Aksi iddia bile edilemez. Herkesin hayatının dönüm noktası olarak bakalorya, orta öğretimi bitirme sınavlarını hatırladığı son derece eğitsel bir ülkede yaşıyoruz. Öyle ki emekli insanlar size ta 40 sene önce bilmem ne sınavında başarısız oldukları için hayatlarının ve kariyerlerinin nasıl mahvolduğunu anlatır. 1,5 asırdır ulusal eğitim sistemi öteki ülkelerden çok daha ileri düzeyde devlet tarafından yapılandırılan öznellik türü yaratıyor. Eşit koşullarda başlayan yarışmaya katılmayı kabul eden insanlar yaratıyor. Tıpkı yarışmalarda olduğu gibi becerilerine göre ödüllendirilecekleri beklentisinde olan. Bir şey almadan önce daima izin isteyen insanlar yaratıyor. Kültürel değerlere ve kurallara sessizce boyun eğen ve en yüksek notları alan tipler yaratıyor. eleştirel zihniyete sahip büyük aydınlara bağlılıkları ve kapitalizmi reddedişlerinin üzerinde bile bu okul sevgisinin damgası vardır. Eğitim kurumlarının gerileyişiyle birlikte gün be gün devlet tarafından inşa edilen öznellik parçalanmaktadır. 20 yıldan daha uzun bir süredir sokak eğitimi ve sokak kültürünün yeniden ortaya çıkıp Cumhuriyet'in okulları ve onun kartondan kültürüyle yarışır duruma gelmesi Fransız evrenselliğinin son zamanlarda maruz kaldığı en büyük travmadır. Bu noktada aşırı sağla ve zehirli sol arasında hiçbir fark yok. Jules Ferry ismi bile Paris Komünü'nün ezilmesi sırasında Thiers'ın Louis Adolphe Thiers, Fransa'da 3. Cumhuriyet'in kurucularından ve ilk cumhurbaşkanıdır. Almanlarla işbirliği yaparak Paris Komünü'nü Mart-Mayıs 1871'de acımasızca bastırdı. Thiers'ın bakanı ve sömürgeciliğin teorisyeni bu kurumu şüpheli hale getirmeye yeter. Citizens Villegans Committee, Ferry kanunları, Jules Ferry ismi bile Paris Komünü'nün ezilmesi sırasında Thiers'ın, Louis Adolphe Thiers, Fransa'da 3. Cumhuriyet'in kurucularından ve ilk cumhurbaşkanıdır. Almanlarla işbirliği yaparak Paris Komünü'nü Mart-Mayıs 1871'de acımasızca bastırdı. Thiers'ın, bakanı ve sömürgeciliğin teorisyeni bu kurumu şüpheli hale getirmeye yeter. Ferry kanunları, Fransa'da laik ve cumhuriyetçi eğitim sisteminin kurucusu Jules Ferry'nin adından gelir. 1881'de ilk kez teklif edilmiştir. Thiers'ın bakanı ve sömürgeciliğin teorisyeni bu kurumu şüpheli hale getirmeye yeter. Ferry kanunları, Fransa'da laik ve cumhuriyetçi eğitim sisteminin kurucusu Jules Ferry'nin adından gelir. 1881'de ilk kez teklif edilmiştir. Citizens Villegans Committee, sivil vatandaşlar tarafından devletin yetersiz kaldığını düşündükleri alanlarda yasa ve düzeni korumak için oluşturulmuş komiteler. Üyesi bir öğretmenin okullarının yakılışını anlatmak üzere akşam haberlerine çıktığını gören herkes, çocukluğunda kendisinin de aynı şeyi yapmayı nasıl hayal ettiğini hatırlamıştır. Ne zaman solcu bir entelektüelin sokaktan gelip geçenlere sataşan, dükkanları soyup arabaları yakan ve çevik kuvvet polisleriyle kedi köpek gibi oynayan çocuk çetelerinin barbarlığından dem vurduğunu duysak, 50'lerde Greaser, 1950'lerde Amerika'da işçi sınıfına ait gençler arasında ortaya çıkan alt kültür, asiliğin simgesi haline gelmiştir. Ya da daha iyisi Belle Époque filmindeki Apache'ler için neler söylendiğini hatırlarız. Apaçiler sözcüğü diye yazılıyor ve bir yargıç 1907'de Saint Tribunal'da son birkaç yıldır bütün tehlikeli kişiler, toplum düşmanları, yersiz yurtsuzlar, sorumluluklarından kaçanları adlandırmak için kullanılıyor ve bu kişiler her tür arsız meydan okumaya, kişilere ve mallarına, her türlü saldırıya hazır biçimde bekliyorlar. İşten kaçan, adlarını oturdukları mahallelerden alan ve polise karşı koyan bu gençler, iyi ve bireyselleşmiş Fransızların kabusu. Bir Fransızın yüz çevirdiği her şeyi sahiplenip, onun asla tadamayacağı türden zevki tadıyorlar. Kendisini iyi hissettiği için şarkı söyleyen bir çocuğun, ortalığı ayağa kaldıracaksın denilip susturulduğu, eğitimin iyi diş ediciliği sayesinde her yanımızı terbiyeli çalışanların doldurduğu bir ülkede, var olmanın küstah bir yanı var. Mesrine'nin efsanevi Fransız kanun kaçağı 1936-1979, etrafında oluşan havanın esas nedeni dürüstlüğü ve cesareti değil, bizim almamız gereken intikamları alma işini üstlenmiş olmasıydı. Daha doğrusu tereddüt edip sürekli ertelemek yerine doğrudan doğruya almamız gereken intikamları. Çünkü binlerce gizli kapaklı yöntemle her türlü karalayıcı söz, minik kindar ifadeleri ve zehirli nezaketleriyle Fransızların boyun eğerek kendilerini ezdirmenin intikamını sürekli biçimde ve herkesten almaya devam ettiğine şüphe yok. Hemen memur bey edasını bırakıp sikmişim polisi safhasına geçme vaktidir. Bu bağlamda kimi çetelerin açık düşmanlığı, pek o kadar bastırılmayan bir sesle bu zehirli atmosferi, çürümüşlük ruhunu, ülkeyi yerle bir edecek kurtarıcı yıkım arzusunu ortaya koyuyor. Orta yerinde yaşadığımız bu yabancılar kalabalığını toplum diye nitelemek kavramı öyle bir gasp etmektir ki, bir asırdır ekmek ve su kadar ihtiyaç duydukları halde sosyologlar bile artık kullanıp kullanamamakta tereddüt ettikleri bu kavramı gasp etmektedir. Şimdilerde sanal yalnızlıklar arasındaki ilişkiyi ve de mesai arkadaşı, bağlantı, ahbap, tanıdık veya flört gibi başlıklar altında kurulan zayıf etkileşim biçimlerini tanımlamak için A imgesini tercih ediyorlar. Bu tür ağlar kimi zaman iyice sıkışıyor, kodların dışında hiçbir şeyin paylaşılmadığı ve sürekli yenileri oluşturulan yeni kimliklerin tüketilmesi dışında hiçbir şeyin yapılmadığı ortamlar haline geliyor. Bugünkü toplumsal ilişkilerde can çekişen her şeyin detayına inmek vakit kaybı olur. Ailenin, çift olmanın geri döndüğünü söylüyorlar. Ama geri gelen aileyle giden aile aynı değil. Ailenin dönüşü, maskelediği hakim ayrışmanın bu maskeli baloda düştüğü şu anki vaziyetin derinleştirilmesinden başka bir şey değil. Zoraki gülümsemeler, herkesin rol yaptığını görmenin tatsızlığı, sanki masanın üzerinde bir ceset varmış duygusu ve de herkesin hiçbir şey yokmuş gibi davranma gayretleriyle birlikte aile toplantılarındaki hüzün dozajının her geçen yıl biraz daha arttığına herkes tanıktır. Flörtten boşanmaya, birlikte yaşamaktan üvey ailelere, mutsuz çekirdek ailenin anlamsızlığının herkes farkında ama ondan vazgeçmenin daha büyük mutsuzluk vermesinden korkuyormuş gibi görünüyorlar. Aile günümüzde dayağın ataerkilliğiyle ve annenin boğucu baskısıyla kendisini ifade etmekten çok, her şeyin tanıdık olduğu huzurlu anların keyifli bağımlılığına kendini çocuksu bir bırakıştır. Dünya yıkılsa umrunda olmama halidir. Kendine yeterli olmanın, kendine bir patron bulmak anlamında kullanılan hoş bir tabir olduğu bir dünyadır bu. İçimizde tutkuyla yanan ne varsa yok etmek için biyolojik ailenin yakınlığı bahanesini kullanmak, bizi yetiştirdikleri mazeretini öne sürerek çocukluğumuzun ciddiyet içeren her şeyinden olduğu gibi yetişkin olma şansından da bizleri uzaklaştırmak istiyorlar. Kendimizi bu tür bir aşınmaya karşı korumak zorundayız. Çift olmak bu müthiş toplumsal çöküşün son evresi. İnsanlık çölünün ortasındaki bir vahadır. Bugünün toplumsal ilişkilerinin bariz şekilde ortadan kaldırıldığı sıcaklık, sadelik, dürüstlük, oyunsuz ve seyircisiz bir hayat gibi şeylerin arayışıyla mahremiyet şemsiyesi altında ilişkilere yöneliyoruz. Ama romantizmin büyüsü ortadan kalktığında mahremiyet çırılçıplak kalıyor ortada. Zaten mahremiyetin kendisi toplumsal bir uydurmadır. Albenili dergilerin ve psikolojinin diliyle konuşur. Diğer her şey gibi bulantı verecek kadar stratejilerle yüklüdür. Artık bu alanda diğer alanlar gibi yozlaşır ve orada da dürüstlük adına bir şey kalmaz. Buraya da yalanlar ve yabancılaşma kanunları hakim olur. Biri şans eseri bu gerçeği keşfettiğinde tam da çift olmanın doğasıyla çelişen bir paylaşım kendini dayatır. Varlıkların birbirini sevmesini sağlayan şey, aynı zamanda onları sevilebilir kılan şeydir. Ve bu da iki kişilik otizm ütopyasını darmadağın etmektedir. Aslında bütün bu toplumsal formların çözülüşü bir şans. Yeni düzenleme ve bağlılığı içeren çılgınca, geniş çaplı deneyimlerimiz için ideal bir durum. Ünlü ebeveyn istifası, bizleri çabucak olgunlaşmamızı gerektiren dünyayla ve de yaklaşmakta olan sevgili ayaklanmanın belirtileriyle yüzleşmeye zorluyor. Bugün, çiftin ölümüyle birlikte sorun yaratıcı olarak duygulanım biçimlerinin doğuşuna tanık oluyoruz. Seks artık tümden tüketildi. Erkeklik ve kadınlık, güve yeniği giysilerle cirit atıyor. 30 yıldır ardı arkası kesilmeyen pornografik yenilikler sınırları aşmanın ve özgürleşmenin çekiciliğini artık tümüyle tüketti. Devletin müdahalesine karşı çingene kampları kadar direngen, ilişkilerin olmazsa olmazı bir politik dayanışmayı üreteceğimize inanıyoruz. Akrabaların proleterleştirilmiş kuşaklara yapmak zorunda kaldığı bitmek tükenmez yardımların, toplumsal alt-üst oluşu kolaylaştıracak bir himaye biçimine dönüşmesi için bir neden yok. Otonom oluşturmak, bir anda sokaklarda kavga etmeyi, boş evleri işgal etmeyi, bir işte çalışmaktan vazgeçmeyi, birbirini çılgınca sevmeyi, dükkan yağmalamayı öğrenmek anlamına gelebilir. İkinci ayrımın sonu, sayfa 26.